Üçüncü dalga, Alvin Toffler. Dördüncü kaset, birinci yüz. Sayfa numarası 172. Bir karı kocanın uzun yıllar birlikte yaşadıkları enderdi. Bütün çocukların hayatı rastlantılara kalmıştı. Bugünün kötü yönetilen, ağır aksak işleyen sağlık sistemlerini nedenle eleştirirsek eleştirelim, sanayi devrimi öncesinde tıbbın korkunç olduğunu, ameliyatların anestezisiz yapıldığını hatırlatmakta yarar vardır. Veba, tüfüs, grip, dizenteri, çiçek ve verem başlıca ölüm nedenleriydi. Lerner alaycı bir şekilde bilge kimseler çok defa bunların yerine başka öldürücüler geliştirmekten başka bir şey yapmadık derler. Ama hiç olmazsa hemen bunların kurbanı olmuyoruz. Sanayi öncesinde bir salgın hastalık genç yaşlı bir ayrım yapmadan öldürürdü diyor. Sağlık ve ekonomiden sanat ve ideolojiye geçelim ve soralım. Bütün o dar maddeci zihniyetine karşın endüstriyalizm yerini aldığı feodalizmden daha mı güdük bırakıyordu insan aklını? Mekanik zihniyet ya da endüstriyalite sapık bile olsa yeni fikirlere geçmişin monarşilerinden ve ortaçağ kilisesinden daha az mı açıktır? Ne kadar nefret edersek edelim, çağımızın bürokrasisi yüzlerce yıl önceki Çin bürokrasisinden ya da eski Mısır hiyerarşisinden daha mı çok katıdır? Sanata gelince Batı'nın son 300 yıldan beri ortaya koyduğu romanlar, şiirler, tablolar eski çağların ya da başka ülkelerininkinden daha az mı derindir, daha az mı açıklayıcıdır, daha az mı karmaşıktır? Yine de her şey öyle günlük güneşlik değil. Her ne kadar ikinci dalga uygarlığı ana babalarımızın yaşam koşullarını çok daha iyileştirdiyse de çok kötü dış etkileri ve beklenmedik yan etkileri de olmuştur. Bunlardan bir tanesi yeryüzünün biyosferine verilen belki de bir daha düzeltilmeyecek hasardır. Sanayileşmeye özgü o doğaya karşı tutumu, artan nüfusu, kaba teknolojisi durmak bilmeyen genişleme ihtiyacı yüzünden ikinci dalga çevreyi daha eski çağlarla kıyaslanamayacak kadar çok alt üst etmiştir. Sanayi öncesi kentlerin sokaklarındaki at pisliklerini anlatan yazıları okudum. Bunların çoğu çevre kirlenmesinin yeni bir şey olmadığını göstermek için yazılmıştır. Eski kentlerde lağımların yollardan aktığını biliyorum. Bütün bunlara karşın sanayileşmiş toplum çevre kirlenmesi ve kaynak kullanmayla ilgili sorunları eski ve yeninin kıyaslanmasını olanaksız kılacak bir düzeye çıkarmıştır. Daha önce hiçbir uygarlık bir kenti değil, bütün bir gezegeni mahvedecek imkanları yaratmamıştır. Hiçbir zaman insanın açgözlülüğü ve savrukluğu yüzünden okyanuslar bütünüyle zehirlenmemiş, bir hayvan türü bir gecede tümüyle yok olmamıştır. Hiçbir zaman yeryüzü maden ocaklarıyla bu denli vahşice delik deşik edilmemiştir. Hiçbir zaman saç spreyleri yeryüzünün ozon tabakasına bu denli hasar vermemiştir. Emperyalizm de buna benzer ama biraz daha karmaşıktır. Güney Amerika'nın madenlerini kazması için Kızılderililerin köleleştirilmesi, Afrika'nın ve Asya'nın birçok yerinde plantasyon çiftliğinin sokulması, sanayileşmiş ulusların ihtiyaçlarına uydurmak için sömürge ekonomilerinin bile bile yozlaştırılması. Bütün bunlar geride açlık, hastalık, acı ve kültürlerin yok edilmesini bırakarak başarılmıştır. İkinci dalga uygarlığından kaynaklanan ırkçılık, kendi kendine yeten küçük çapta ekonomilerin zor kullanılarak bir bütünleştirme sürecinin içine alınması hala kanayan derin yaralar bırakmıştır. Yine de insanı öldürmeyip süründüren bu ekonomileri abartarak övmek bir hata olur. Sanayileşmemiş bölgelerin halkının bugün 300 yıl öncekinden daha kötü durumda olup olmadıkları tartışmayı gerektirir. Bugün Suel'den Orta Amerika'ya kadar yüz milyonlarca insan ömür uzunluğu, çocuk ölümü, okuryazarlık ve insan onuru açısından bakıldığında anlatılmayacak kadar kötü durumdadır. Ama bugünü yargılayacağız telaşı içinde asıl esası olmayan romantik bir geçmiş icat etmek, haksızlık etmek olur. Geleceğe daha kötü bir geçmişe dönerek gidilmez. Nasıl ikinci dalga uygarlığının ortaya çıkmasının tek bir nedeni yoksa bu uygarlığın bir tek şekilde değerlendirilmesi de olamaz. İkinci dalga uygarlığının onun kusurlarına da yer veren bir tablosunu çizmeye çalıştım. Bir yandan onu kötülüyor, bir yandan da övüyor izlenimini veriyorsam bunun nedeni basit yargıların aldatıcı olmasıdır. Endüstriyalizmin birinci dalgayı ve ilkel toplulukları ezişinden nefret ederim. Savaşı kitle savaşı haline getirmiş olmasını, Auschwitz'i icat etmiş olmasını, atom bombasını kullanarak Hiroşima'yı yakmış olmasını bağışlayamam. Kültür konusundaki o mağrur hali dünyanın geri kalan bölgelerini soyup soğana çevirmesi karşısında utanıyorum. Gecekondu bölgelerimizdeki insan enerjisi, insan hayal gücü kaybını ve ruhsal çöküntüleri gördükçe içim kararıyor. Ancak insanın kendi zamanından ve insanlarından makul bir neden olmadan nefret etmesi herhalde geleceğin yaratılmasının en iyi yolu değildir. Sanayileşmenin havalandırma düzeni bir karabasan mıdır? Bilim ve teknolojinin düşmanlarının iddia ettiği gibi her konuda sadece tek görüşe yer veren bir dünya mıdır? Kuşkusuz. Ama o bundan ibaret değildir. Tıpkı yaşam gibi o da sonsuza uzanan zamanın içinde acı tatlı bir andır. Geçip gitmekte olan şimdiki zamanı insan nasıl değerlendirirse değerlendirsin, yaşamsal önemi olan artık onun işinin bittiğini, enerjisinin tükendiğini ve yeni değişiklik dalgasının her tarafta görüldüğü şu sırada ikinci dalganın gerilemeye başladığını anlamaktır. İki değişiklik artık sanayi uygarlığının devamını olanaksız kılmaktadır. Birincisi artık doğaya karşı açtığımız savaşta bir dönüm noktasına gelmiş olmamızdır. Artık biyosfer sanayinin daha fazla saldırısını kaldıramaz. İkincisi bugüne dek endüstriyel gelişmenin temel dayanağı olan türden yenilenemeyen bir enerjiye sonsuza kadar güvenemeyiz. Bu gerçekler teknolojik toplumun sona ermesi ya da enerjinin bitmesi anlamına gelmez ama bundan sonraki bütün teknolojik ilerlemelerin yeni çevresel sınırlamalar tarafından biçimlendirileceği anlamına gelir. Bunların bir anlamı da yeni kaynaklar buluncaya kadar sık sık şiddetli gerileme belirtileri görülecek, yeni enerji biçimlerini bulma mücadelesi de sosyal ve politik değişiklikleri hızlandıracaktır. Bir nokta kesin. Ucuz enerji açığı hiç olmazsa 20-30 yıl için sona ermiş, ikinci dalga uygarlığı iki temel dayanağından birini yitirmiş bulunuyor. Bununla birlikte öbür temel dayanakta yani ucuz ham madde de artık ortalıktan çekiliyor. Sömürgeciliğin ve yeni emperyalizmin de son bulması karşısında yüksek teknoloji ülkeleri ya yeni kaynaklar, ikame maddeleri bulmak için kendi içlerine dönecekler, birbirlerinden alışveriş yapacaklar, sanayileşmemiş ülkelerle olan ilişkilerini yavaş yavaş azaltacaklar ya da yine endüstrileşmemiş ülkelerden mal almaya devam edecekler ama bu kez koşullar çok değişik olacak. Her iki halde de maliyet önemli ölçüde artacak ve uygarlığın enerji dayanağı ile birlikte kaynak tabanı değişecektir. Sanayi toplumlarına dışarıdan yapılan bu baskılar sistemin içindeki dağıtıcı baskılarla birleşmektedir. İster Amerika'daki aile sistemine bakalım, ister Fransa'nın yalnız muz yetiştiren küçük cumhuriyetlerinkinden daha kötü durumda olan telefon sistemine, ya da Tokyo'daki yolcuların protestolarını anlatmak için istasyonları işgal edip görevlileri rehine olarak almalarına neden olacak kadar kötü olan banliyö treni sistemine bakalım, durum hep aynıdır. Halkın da sistemin de dayanma gücünün sonuna gelinmiştir. İkinci dalga sistemleri bunalım geçiriyorlar. Sosyal yardım sisteminde bunalım var. Posta sistemi zor günler geçiriyor. Okul sistemi zorlanıyor. Kent yönetiminde durum sıkışık. Uluslararası finans sistemi zorluklar içinde kıvranıyor. Ulusal devlet zorlanıp duruyor. İkinci dalga değer sistemi bunalımlar içinde. Sanayi uygarlığını bir arada tutan rol sistemi bile zor günler geçiriyor. Bunu en güzel kadının ve erkeğin rollerini yeniden tanımlamak için verilen mücadelede görüyoruz. Feminist akımlardan eşcinselliğin yasallaşması isteklerinden, unisex modanın yayılmasından, geleneksel seks anlayışının belirsizleşmeye başladığı anlaşılıyor. Mesleki rollerde de değişiklikler oluyor. Hastalarda, hemşirelerde, doktor karşısındaki yerlerini yeniden tanımlıyorlar. Polisler, öğretmenler kendilerine verilmiş rolün dışına çıkıp yasal olmayan grevler yapıyorlar. İşçiler gittikçe daha çok yönetime katılmak istiyorlar. Yöneticilere geleneklerin tanıdığı rolü tartışma konusu yapıyorlar. Endüstriyalizmin önemli bir dayanağı olan bu rol yapısının toplumun her yanında parçalanmaya yüz tutması, içeriği bakımından gazetelere manşet atanların değişikliği ölçmede kullandıkları açık siyasal protestolardan, yürüyüşlerden çok daha önemlidir. Son olarak temel sübvansiyonların kaybı, toplumun yaşamı destekleyen başlıca sistemlerinin doğru dürüst işlememesi, rol yapısının parçalanması gibi baskıların bir noktada toplanması sonucu bütün yapılar içinde en narin olanının yani kişiliğin bunalımına neden oluyor. İkinci dalga uygarlığının çöküşü kişilik bunalımını salgın bir hastalık haline getirdi. Bugün milyonlarca insanın kayıp kişiliklerini bulmak için dört döndüğü, sinemalara, oyunlara gittiğini, romanları ve onlara belli belirsiz de olsa yardımcı olacağı umudunu veren kitapları yutarcasına okuduğunu görüyoruz. Daha sonra göreceğimiz gibi bu kişilik bunalımı Amerika'da garip şekillerde ortaya çıkar. Bu hastalığın kurbanları kendilerini grup halinde terapi yöntemlerine, mistisizme ya da cinsel oyunlara teslim ederler. Hem kaşınırlar, değişiklik isterler, hem de bundan ödleri kopar. Bugün içinde bulundukları durumu geride bırakmak ve yeni bir hayata atılmak, olmadıkları şey olmak için can atarlar. İşlerini, eşlerini, sorumluluklarını, rollerini değiştirmek isterler. Olgun ve tatmin edilmiş sayılan Amerikan iş adamları bile içinde bulundukları durumdan hoşnut olmama hastalığından kendilerini kurtarabilmiş değildirler. Amerikan Yöneticiler Derneği yeni yaptığı bir araştırma sonucu, orta düzeyde yöneticilerin %40'ının işlerinden memnun olmadığını ve her 3 yöneticiden birinin kendisini daha mutlu hissedeceği bir başka meslek hayal ettiğini saptamıştır. Bazıları bu huzursuzluğun etkisinde kalarak hareket eder, işlerini bırakırlar, çiftçilik yaparlar ya da kendilerini kaya ve bunun gibi şeylere verirler. Yeni yaşayış şekilleri ararlar, yeniden üniversiteye dönerler ya da gittikçe küçülen bir daire üzerinde kendi kendilerini kovalarlar, sonunda bu baskının altında çöküp giderler. Bu huzursuzluğun köklerini kendilerinde ararken gereksiz yere kendilerini suçlu bulup acı çekerler. Öyle anlaşılıyor ki kendi içlerinde hissettikleri bu şeyin çok daha büyük bir dış bunalımın içlerine yansımasından başka bir şey olmadığının farkında değillerdir. Bir dramın içinde bilmedikleri bir dramı oynamaktadırlar. İnsan bu değişik bunalımların her birini başlı başına diğerleriyle ilgisi olmayan bir bunalımmış gibi görebilir. Enerji bunalımıyla kişilik bunalımı, yeni teknolojiyle kadın ve erkeğe tanınan yeni roller arasındaki bağları ve daha bunlar gibi başka gizli ilişkileri görmezlikten gelebiliriz. Ama böyle davranmanın sonuçlarından biz sorumlu oluruz. Çünkü asıl olmakta olan bütün bunların hepsinden daha büyüktür. Bunları bir kez birbirine bağlı değişikliklerin arka arkaya gelmesi, bu dalgaların çarpması şeklinde görünce bizim kuşağımızın en önemli olgusu endüstriyalizmin ölmekte olduğunu anlayabiliriz ve değişiklik işaretleri arasında gerçekten yeni olanı, artık sanayi devrine ait olmayan aramaya başlayabiliriz. Yani üçüncü dalgayı görüp tanıyabiliriz. Yaşamımızın geri kalan bölümünü bu üçüncü değişiklik dalgası çizecektir. Ölmekte olan uygarlıktan yeni yeni ortaya çıkan bir uygarlığa geçişi kolaylaştıracaksak, eğer ileride bizi bekleyen daha yoğun değişiklikler sırasında belirli bir kişilik görüşümüzü koruyabilecek ve yaşamımızı yönetebileceksek, önce üçüncü dalgaya özgü değişiklikleri görünce tanıyabilmeli, hatta bunları yaratabilmeliyiz. Çünkü çevremize dikkatle bakarsak bir yandan başarısızlıklar, çöküntüler görürüz, bir yandan da gelişme ve olanakların ilk belirtilerini görürüz. Çok dikkatle dinlersek, üçüncü dalganın pek de uzak olmayan kıyıları dövmeye başladığını işitiriz. Üçüncü dalga. 11. bölüm. Yeni sentez. 1950 Ocağı'nda, yani 20. yüzyılın ikinci yarısının daha yeni başladığı günlerde 22 yaşında bir delikanlı, cebinde daha dumanı üzerinde bir diploma, gece otobüsle çağımızın temel gerçeği saydığı bir yere yolculuk yapıyordu. Sevgilisini yanına almış, kitap dolu çantasını koltuğun altına yerleştirmiş, yağmurdan ıslanmış pencerelerden birbirinin ardından durmadan geçen fabrikaları ve gri renkler arasında şafağın söküşünü seyrediyordu. Amerika dünyanın merkeziydi. Büyük göllerin çevresindeki bölge ise Amerika'nın sanayi merkeziydi. Bu canlı hareketli merkezin kalbi de fabrikaydı. Çelik tesisleri, alüminyum dökümhaneleri, atölyeler, petrol rafineleri, otomobil fabrikaları, metali kesen, delen, birleştiren, bölen, koparan, kocaman makinelerin zangır zangır titrediği kirloz binalar. Fabrika bütün sanayi çağının bir simgesiydi. Oldukça rahat bir orta sınıf ailesinde yetişmiş bir gence, 4 yıllık Eflatun, T.S. Eliot, sanat tarihi ve soyut sosyal kuram okuduktan sonra şimdi içinde bulunduğu dünya Taşkent ya da Tierra del Fuego kadar garip geliyordu. O fabrikalarda 5 yıl çalıştım. Masa başında personel yardımcısı filan olarak değil, montaj hattında işçi olarak, forklift operatörü olarak, kaynakçı olarak, prizin başında pervane çıkararak, bir izabe fırınının bozulan makinelerini tamir ederek, Afrika'daki madenler için büyük toz kontrol makineleri yaparak, montaj hattında paldır küldür giden hafif kamyonların metal kısımlarını tamamlayarak. Sanayi çağında fabrika işçilerinin ekmek parasını kazanmak için nasıl çalıştıklarını bizzat öğrendim. Başkasından değil. Dökümhanelerde toz duman ter yuttum. Buharın fısıltısından, zincirlerin şangırtısından, kireç değirmeninin gürültüsünden kulaklarım işitmez oldu. Akkor halindeki çelik dökülürken sıcağı hissettim. Asetilenden çıkan kıvılcımların bacaklarımda bıraktığı izler hala durur. Bir vardiyada presten binlerce parça çıkardım. Öyle ki sonunda kaslarım da kafam da işlemez oldu. İşçiyi susta durduran ama kendilerini de daha yukarı kademelidekilerin önünde susta duran beyaz gömlekli yöneticiler gördüm. Az önce 4 parmağını koparan makineden çıkmaya çalışan 65 yaşındaki kadına yardım ettim. Tanrım artık çalışmayacağım diye feryadı hala kulaklarımdadır. Fabrika. Tanrı fabrikayı başımızdan eksik etmesin. Bugün yeni fabrikaların kurulduğu şu sıralarda fabrikayı bir tapınak haline getiren uygarlık can çekişmektedir. Ve bugün de bir yerlerde başka delikanlılar ve genç kadınlar gece karanlığında yeni doğmakta olan 3. Dünya uygarlığının merkezine doğru yolculuk yapmaktalar. Şu andan itibaren görevimiz onlara katılıp birlikte yarını aramaktır. Gidecekleri yere kadar onların peşinden ayrılmazsak nereye varırız? Uzaya alevler içinde bir araç ve bir parçada insan beyni gönderen bir füze istasyonuna mı? Denizaltı laboratuvarlarından birine mi? Ortak aileleri mi? Yapay zeka üzerinde çalışan bir ekibe mi? Akıldan çok duyguya, heyecana yer veren tarikatlara mı? Kendi rızalarıyla basit bir hayat mı yaşıyorlar? Şirketin merdivenlerinde yukarılara mı yükseliyorlar? Teröristlere silah mı kaçırıyorlar? Yarın nerede yapılıyor? Eğer biz kendimiz geleceğe doğru bir yolculuk planlamış olsaydık, yolumuzu nasıl çizerdik? Gelecek şimdiden başlar demek kolay. Ama neye şimdi diyebiliriz? Bizim şimdimiz çelişkilerle, ikilemlerle parçalanmış durumda. Gençler uyuşturucu madde, seks ya da uzay yolculuğu konusunda bizden çok daha ukala. Bazısı bilgisayar konusunda anasından babasından daha çok bilgili. Oysa eğitim testlerinin sonuçlarında bir düşüklük var. Tam kadınları, kadın haklarına karşı çıkanların da desteklediği bir sırada, kadın haklarına karşı çıkanların sayısı artıyor. Eşcinsel erkekler de bir takım haklar istiyorlar. Ve tam saldırıya geçtikleri sırada karşılarına Anita Bryan'ı buluyorlar. Bütün ikinci dalga toplumlarında artık kontrol edilemez olmuş bir enflasyon hüküm sürmekte. Ama işsizlik bütün klasik kuramları altüst edercesine çoğalıyor. Yine bu sırada arz ve talep mantığına meydan okurcasına milyonlarca insan yalnız iş değil, yaratıcı olan, psikolojik bakımdan tatmin eden, toplumsal sorumluluğa yer veren iş istiyor. Ekonomi alanında çelişkiler artıp duruyor. Politikaya gelince temel konuların söz gelişi teknolojinin politikaya en çok bulaştığı bir sırada siyasal partiler üyelerinin bağlılığını yitiriyorlar. Burada yani sorunları dünya çapında düşünme, globalizm adı altında ulusal devlet kavramına saldırıların gittikçe arttığı bir sırada dünyanın birçok yerinde milliyetçilik hareketleri güç kazanıyor. Bu kadar çelişki içinde akımların ve karşı akımların gerisini nasıl görebiliriz? Ne yazık ki kimsenin bu soruya verebileceği sihirli bir yanıtı yok. Gelecek konusunu araştıranların bilgisayarlarına, diyagramlarına, matematik modellerine karşın yarını görebilme denemelerimiz, hatta bugünü anlayabilme çabalarımız bilimden çok bir sanat olarak kalıyor ve de öyle kalması gerekir. Sistemli araştırmalar bize çok şey öğretir. Fakat bıçak kemiğe dayanınca ikilemi, çelişkiyi, sezgiyi, hayal gücünü ve büyük bir yüreklilikle yapılmış bir sentezi, yanlış olmasının ihtimalini de akılda tutarak benimsemeliyiz, bunlara sırt çevirmemeliyiz. Onun için daha sonraki sayfalarda geleceği araştırırken belli başlı eğilimleri saptamakla kalmamalıyız. Güç de olsa düz hatlara kanmanın çekiciliğine kendimizi kaptırmamalıyız. Geleceği araştıranlar da dahil olmak üzere birçok insan yarını sadece bugünün bir uzantısı olarak düşünür. Çünkü istediği kadar güçlü olsun, bütün eğilimlerin düz bir çizgi gibi uzayıp gitmediğini unutur. Bazı noktalara gelince birden yepyeni olgulara dönüşürler, yönlerini değiştirirler, dururlar, yeniden başlarlar. Bugün bir şeyin olması ya da 300 yıldan beri ola gelmesi bunun böyle devam edeceğini gösteremez. Bundan sonraki sayfalarda özellikle geleceği sürekli bir sürpriz haline sokan bu çelişkileri, çekişmeleri, yön değiştirişleri ve kopuklukları inceleyeceğiz. Daha önemlisi, yüzeyden bakınca birbiriyle ilgisi olmadığı izlenimini veren olaylar arasındaki gizli bağları arayacağız. Eğer geleceğe ait tahminlerin öncülü, her şeyin değişmesinden devam edeceği şeklindeyse, enerjinin geleceği ya da ailenin, kendi öz ailemiz bile olsa, geleceği hakkında tahminler pek işe yaramaz. Çünkü hiçbir şey değişmeden olduğu gibi kalmayacaktır. Gelecek donmuş değil, akışkandır. Değişen günlük kararlarımız üzerine kurulmuştur ve her olgu bütün öbür olguları etkiler. İkinci dalga uygarlığı sorunları öğelerine bölme gücümüz üzerine çok durmuş, bu parçaları yeniden bir araya getirme yeteneğimizi aynı ölçüde ödüllendirmemiştir. Kültür yüzünden birçok insan sentezci değildir de analizcidir. Geleceği ve dolayısıyla da gelecekteki kendimizi bölük pörçük, bu yüzden de yanlış düşünmemizin bir nedeni budur. Burada işimiz ayrı ayrı noktalarda uzmanlaşmış bir görüşe değil, genel bir görüşe varmıştır. Bugün yeni bir sentez çağının eşiğinde olduğumuza inanıyorum. Bilimsel araştırma alanlarının hepsinde kesin adımlarla ilerleyen bilimlerden sosyolojiye, psikolojiye ve ekonomiye, özellikle ekonomiye kadar her alanda geniş düşünme, genel kuram düzeyinde düşünme, dağıttığımız parçaları yeniden bir araya getirme işine döneceğimizi kanıtlıyorum. Çünkü yeni yeni anlıyoruz ki içeriye yer vermeden ölçülebilen ayrıntılar üzerinde durma, çok daha küçük sorunları gittikçe daha çok dikkatle ölçme tutkumuz bizi gittikçe daha az konuda daha çok bilgiye sahip olma durumuna getirmiştir. Bu yüzden bundan sonraki yaklaşımımız yaşamamızı değiştiren değişiklik akımlarını aramak, aralarındaki gizli kalmış bağları ortaya çıkarmak olacaktır. Bunun nedeni bunların her birinin ayrı ayrı önemli oluşu değildir. Neden? Bu değişiklik akımlarının birleşerek daha hızlı akan büyük değişiklik nehirlerini ve sonunda da üçüncü dalgayı oluşturmalarıdır. Bu yüzyılın ortasında şimdiki zamanın özünü bulmaya çalışan o delikanlı gibi biz de şimdi geleceği aramaya başlıyoruz. Belki de bu yaşamımızın en önemli arayışı olacaktır. 12. Bölüm Komuta Merkezi. 8 Ağustos 1960 günü Monroe Rathbone adında West Virginia doğumlu bir kimya mühendisinin Manhattan'daki gökdelenlerden birinin üst katlarındaki bürosunda aldığı bir karar, belki gelecekte tarihçiler tarafından ikinci dalga çağının son buluşunun simgesi olarak kabul edilecektir. Büyük Exxon şirketinin başı olan Rathbone'un petrol üreten ülkelere Exxon tarafından ödenen vergilerin azaltılması için o gün aldığı önlemlerin çok kimse farkında bile olmadı. Ama onun batı basınının üzerinde bile durmadığı bu kararı, gelirlerinin hemen tümünü petrol şirketlerinin ödemelerinden elde eden o ülkelerin hükümetleri üzerinde bomba etkisi yaptı. Birkaç gün içinde öbür büyük şirketler de Exxon'un tuttuğu yolu izlediler. Bir ay sonra da, yani 9 Eylül günü, bu karardan en çok zarar gören ülkelerin delegeleri efsanevi kent Bağdat'ta toplandılar. Köşeye kıstırılmış olduklarından petrol ihraç eden ülkeleri temsil eden bir komite kurdular. 13 yıl boyunca bu komitenin çalışmaları, hatta adı, petrol meslek dergileri dışında hiç duyulmadı. yani 1973 yılına İsrail'in yeniden Araplara karşı savaş açmasıyla petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ön plana geçinceye kadar. O tarihte bu örgüt dünya ham petrolünü keserek ikinci dalga ekonomisini şöyle bir silkeledi. Aslında OPEC yalnız kendi petrol gelirini dört misli arttırmakla kalmıyordu. İkinci dalga teknosferinde zaten başlamış olan bir devrimi hızlandırıyordu. Güneş ve ötesi. Enerji bunalımının kafamızı şişiren gürültüsü içinde önümüze o kadar çok plan, öneri, iddia, karşı iddia atıldı ki bunlar içinden doğru dürüst bir seçim yapacak halimiz kalmadı. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın bir yolu, teknolojileri ve izlenen politikaları tek tek ele almayıp onların gerisinde yatan ilkelere yönelmektir. Böyle yaptık mı bazı önerilerin ikinci dalganın enerji temelini bildiğimiz şekliyle korumak hatta genişletmek amacıyla hazırladığını, bazılarının ise yeni ilkelere dayandığını görürüz. O zaman enerji sorunu büyük bir açıklık kazanır. Daha önce de gördüğümüz gibi ikinci dalga enerji sistemi yenilenememe ilkesine dayanmaktaydı. Belirli noktalarda yoğunlaşmış ve tükenebilir cinsten bir enerjiydi bu. Çok masraflı ve iyice merkezileştirilmiş teknolojilere dayanıyordu. Birkaç kaynak ve yöntem üzerine kuruluydu ve çeşitlilik göstermiyordu. Sanayi çağı boyunca bütün ikinci dalga ekonomilerinde enerji tabanının temel özellikleri buydu. Bunu aklımızda tutarak petrol bunalımı üzerine yapılan planlara ve önerilere bakarsak, bunlardan hangilerinin eskinin geliştirilmiş şekli olduğunu, hangilerinin yepyeni bir şeyin habercileri olduğunu hemen anlarız. O zaman temel soru, petrolün 40 dolardan satılıp satılmaması olmayacaktır. Daha geniş kapsamlı sorun, sanayi toplumu için hazırlanmış ve ikinci dalga ilkelerine göre düzenlenmiş bir enerji tabanının ayakta kalıp kalmayacağı sorusudur. Bir kez bu şekilde soruldu mu, yanıt kaçınılmaz olur. Geçen 50 yıl içinde bütün dünyanın kullandığı enerjinin 3'te 2'sinin kaynağı petrol ve doğalgazdı. Bugün en bağnaz muhafazakardan, güneş enerjisi şarlatanlarından ve Arap şeyhlerinden, çeşitli ülkelerin James Bond çantalı devlet uzmanlarına kadar gözlemcilerin çoğu daha ne denli çok yeni petrol alanı bulunursa bulunsun fosil yakıtına bağlılığın sonsuza dek sürmeyeceğini kabul ediyorlar. İstatistikler birbirlerinden farklı. Dünyanın ne kadar zaman sonra böyle bir darbeye maruz kalacağı konusunu tartışıp duruyorlar. Çok karmaşık bir durum olduğu için iyi bir tahminde bulunmak çok zor. Eskiden yapılmış tahminler bugün gülünç durumda. Ama bir şey apaçık. Rezervleri azalmasın diye dünyaya sürekli gaz, petrol pompalayan yok artık. Bu petrol bıçakla kesilmiş gibi mi biter yoksa bulunur, yine ortadan çekilir, sonra yine bulunur ve ondan sonra mı biter belli değil. Belli olan petrol çağının sona ermek üzere olduğudur. Bunu İranlılar biliyor. Kuveytliler, Venezuelalılar, Nijeryalılar da biliyor. Suudi Arabistanlılar da farkında ve farkında oldukları için de petrol gelirlerinden başka bir şeye dayanan bir ekonomi kurmak için yırtınıp duruyorlar. Petrol şirketleri de biliyorlar ve bunun içindir ki petrolün dışında başka işler de yapmak için çırpınıyorlar. Kısa bir zaman önce Tokyo'da bir yemekte bir petrol şirketinin yönetim kurulu başkanı bana, kanısınca dev petrol şirketlerinin tıpkı demiryolu şirketleri gibi kısa zamanda sanayinin dinozorları olacağına inandığını söyledi. Bu değişiklik de göz açıp kapayıncaya kadar olacaktı. 20-30 yıl sonra değil, birkaç yıl sonra. Ama petrolün fiilen bitmesini tartışmanın da sırası değil şimdi. Bugünün dünyasında en önemli sorun petrolün bulunup bulunamaması değil, fiyatı. Bu bakımdan da olgular bizi aynı sonuca götürüyor. Teknolojik buluşlar ve ekonomik değişiklikler sayesinde 15-20 yıl içinde enerji yeniden bollaşır ve ucuzlar. Ama gittikçe daha derin kuyular açmak, gittikçe daha geniş alanda aramalar yapmak ve gittikçe daha çok alıcı ile rekabete girişmek gibi nedenlerle petrolün değeri herhalde yükselecektir. OPEC'in dışında son 5 yıl içinde önemli bir tarihsel gelişme daha oldu. Meksika'daki gibi yeni büyük buluşlara fiyatların başını alıp gitmesine karşın ticari değeri olan kesin ham petrol rezervleri son 40-50 yıllık eğitim tersine artmadı, azaldı. Hala yeni kanıtlara ihtiyaç varsa işte petrol çağının hızla sona ermek üzere olduğunu gösteren bir kanıt daha. Bu arada dünyanın kullandığı toplam enerjinin geri kalan üçte birini sağlayan kömür de elbette bitecek ama şu anda bol bol var. Yalnız kömür kullanımını çok fazlalaştırmak hava kirliliğinin çoğalması, atmosferdeki karbondioksitin artması yüzünden dünya ikliminin bozulması tehlikesini ve yeryüzünün yağmalanması tehlikesini de birlikte getirir. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde bunları göze alınması gerekli olan riskler diye kabul etsek bile kömürü otomobilin deposuna sokamayacağımız gibi ondan bugün petrolün ve gazın yatağı öbür hizmetleri de bekleyemeyiz. Kömürü gazlaştırmak ya da sıvılaştırmak için kurulacak tesisler aklın almayacağı kadar çok sermaye ve çoğu tarıma gerekli olan suya ihtiyaç gösterir. Üstelik bu tesisler o derece hantal ve pahalıdır ki bunlara da son derece geçici bir buluş diye bakmak gerekir. Gelişmesinin şu aşamasında nükleer teknoloji daha büyük sorunlar getirir. Konvansiyonel reaktörler yine tükenecek cinsten bir yakıt olan uranyum isterler ve güvenlik bakımından bazı sakıncaları vardır ki bunları önlemek çok büyük bir masrafı gerektirir. Kaldı ki kesinlikle önlenebilmeleri de kuşkuludur. Şu ana dek kimse nükleer artıklardan kurtulma sorunlarına inandırıcı bir çözüm getirmedi. Üstelik böyle bir tesisin maliyeti o kadar yüksektir ki bunları öbür kaynaklarla rekabet edebilecek duruma getirmek için devlet sübvansiyonuna ihtiyaç olmuştur. Çabuk üretici reaktör kendi başına ayrı bir gruptur. Çıkardığı plütonyum yeniden yakıt olarak kullanabildiğinden konunun yabancısı olan halka çoğunlukla devri daim makinesi olarak tanıtılırsa da bunlar da sonunda dünyada az bulunan ve yerine yenisi koyulamayan bir kaynağa bağlıdırlar. Sadece çok fazla merkezileştirilmiş, masraflı ve tehlikeli olmakla kalmazlar, nükleer savaş ve nükleer maddelerin teröristlerin eline geçmesi tehlikesini de arttırırlar. Bütün bunlar yeni bir orta çağa gireceğimiz ya da ekonomik gelişmenin imkansız olduğu anlamına gelmez. Ama belli ki bir gelişme yolunu artık tamamlamış bulunuyoruz ve yenisine başlamak zorundayız. Bunun anlamı ikinci dalganın enerji dayanağının artık sürdürülemeyeceğidir. Hem dünyanın yepyeni bir enerji dayanağına geçmesinin zorunlu oluşunun bir başka ve çok daha temel bir nedeni vardır. İster köy, ister sanayi ekonomisi olsun, her enerji tabanının toplumdaki teknoloji düzeyine, üretimin mahiyetine, halkın ve pazarların dağılış şekillerine ve daha birçok etkene uyması gerekir. İkinci dalga, enerji tabanının gelişmesinin toplumun yepyeni bir teknolojik aşamaya gelmesiyle bir ilişkisi vardır. Her ne kadar fosil yakıtları teknolojik gelişmeyi hızlandırdılarsa da bunun tam tersi de doğrudur. Sanayi çağında enerjiye susamış bir teknolojinin bulunması bu fosil yakıtlarının gittikçe daha hızlı tüketilmesine yol açmıştır. Söz gelişi otomotiv sanayinin gelişmesi petrolcülüğün son derece hızlı büyümesine neden olmuştur. Öyle ki bu alan bir zamanlar Detroit'e bağlı yan bir kol gibi çalışırdı. Bir petrol şirketinin araştırma bölümünün eski bir yöneticisi olan Donald E. Carr'ın yazdığı Enerji ve Dünya Makinesi adlı kitapta belirttiği gibi petrol sanayi bir tür iç patlamalı makinenin kölesi olmuştu. Bugün yine tarihsel bir teknolojik sıçrayışın öncesinde bulunuyoruz. Şimdi ortaya çıkmaya başlayan yeni üretim sistemini OPEC çekip gitse bile enerji sorununun yeniden örgütlenmesini gerektirecek. Çünkü enerji sorununun yalnızca bir miktar sorunu olmadığı, aynı zamanda bir yapı sorunu olduğu genellikle unutulur. Bize gerekli olan sadece belirli miktarda bir enerji değil, aynı zamanda birçok şekilde birçok değişik ve değişmeye devam eden yere, günün, gecenin ve yılın değişik zamanlarında akla hayale gelmeyen araçlarla verilen enerjidir. Eski enerji sistemine yeni seçenekler aramamızın nedeni yalnız OPEC'in fiyat konusunda aldığı kararlarda değil, burada da aranmalıdır. Bu arayış şimdi hızlandı ve elimizdeki maddi olanakları ve düş gücümüzü daha çok bu iş için kullanıyoruz. İnceliyoruz. Doğru, bir enerji tabanından ötekine geçişin ekonomi alanında ve başka alanlarda bazı kötü yanları olacak. Yalnız sorunun daha olumlu yanları da vardır. Çünkü tarihte hiçbir zaman bu kadar çok insan böylesine coşkuyla enerji aramamıştır. Ve hiçbir zaman önümüze bu kadar bol ve heyecan verici olanaklar çıkmamıştır. Kuşkusuz şu sırada hangi teknolojilerin bir araya gelmesinin hangi işler için daha yararlı olacağını bilmek mümkün değildir. Ancak önümüze serilecek araçların ve yakıtların aklın almayacağı kadar çeşitli olacağı ve petrol fiyatları arttıkça birçok seçeneğin ticari bakımdan uygulanabilecek duruma geleceği kesindir. Bu seçenekler güneş enerjisini elektriğe çeviren fotovoltaik bataryalardan tutun, gökyüzüne yel değirmenli balonlar gönderip kabloyla dünyaya elektrik cereyanı getirmeye amaçlayan Sovyet planına kadar gider. New York kenti çöpleri yakmak üzere özel bir firma ile anlaşmıştır. Filipin adalarında da Hindistan cevizi artıklarından elektrik üretmek için tesisler yapılmaktadır. İtalya, İzlanda ve New Zelanda'da da daha şimdiden jeotermal kaynaklardan yani yeryüzünün sıcaklığından yararlanarak elektrik üretilmektedir. Japonya'daki Honshu adasında ise dalga gücünden elektrik elde edilmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde damlarda güneşin ısısından yararlanmayı sağlayacak aletler sergilenmektedir. Güney Kaliforniya'daki Edison şirketi bilgisayarla kontrol edilen aynalar aracılığıyla güneş enerjisini yakalayıp buhar kazanı bulunan bir kule üzerinde odaklaştıran ve müşterilerine elektrik verecek olan bir tesis yaptırmaktadır. Almanya'nın Stuttgart kentinde Daimler-Benz tarafından yapılmış ve hidrojenle işleyen bir otobüs kentin sokaklarında dolaştırılmıştır. Lockheed, Kaliforniya'da ise mühendisler hidrojenle işleyen bir uçak projesi üzerinde çalışmaktadırlar. Böylece dar bir yere sığdırılamayacak kadar çok yeni yollar denenmektedir. Yeni enerji üretme teknolojisini yeni enerji depolama ve iletme yöntemleriyle birlikte ele alırsak seçenekler daha da artar. General Motors elektrikli otomobillerde kullanılmak üzere yeni ve çok daha etkili bir akümülatör yaptığını bildirmiştir. NASA araştırmacıları Redox'u geliştirdiler. Bu, bildiğimiz akümülatörlerin 1/3 kadar ucuza elde edilebilen bir depolama sistemi getirmektedir. Daha uzun dönemli olarak enerjiyi en az ölçüde kayıpla nakledebilmek için aşırı iletkenlik üzerinde çalışılmaktadır. Bu teknolojilerin çoğu henüz başlangıç aşamasında ve kuşkusuz bunlardan birçoğunun pratik yanı olmadığı anlaşılacak, öbürleri ise ticari uygulama aşamasında ya da 5-10 yıl içinde bu aşamaya gelmiş olacak. En önemlisi büyük buluşların tümüyle yalıtılmış tek bir teknolojiden gelmeyip hayal gücü kullanılmak suretiyle birçok teknolojiden yararlanılarak elde edildiği gerçeğidir. Çoğu kez bu gerçek ihmal edilir. Böylece fotovoltaiklerle elektrik üretildiğini, bu elektriğin de otomobillerde kullanılmak üzere sudan hidrojen elde etme işinde kullanıldığını görebiliriz. Bugün henüz işin başındayız. Bu bir sürü yeni teknolojiyi birbirine ekleyerek kullanmaya başlamaya görelim. Önümüzde yeni yeni seçenekler çıkar. Böylece üçüncü dalganın enerji tabanının oluşmasını hızlandırırız. Bu yeni tabanın ikinci dalganın tabanından kesin bir şekilde farklı özellikleri olacaktır. Bir kez bu enerjinin çoğu kullanılmakla bitmeye mahkum kaynaklar yerine yenilenebilen kaynaklardan elde edilecektir. Sonra yoğun kaynaklar yerine çeşitli ve daha çok yaygın kaynaklardan yararlanılacaktır. Bir merkeze toplanmış teknoloji yerine hem merkeziyetçi hem dağınık enerji teknolojisine dayanacaktır. Sonra bir avuç yöntem ve kaynağa bağlı kalmayıp çok çeşitli olacaktır. Bu çeşitlilik üretilen enerjinin tipini ve kalitesini gittikçe daha çok çeşitli ihtiyaçlara uydurmamıza olanak tanıyarak israfı önleyecektir. Kısacası ilke olarak son 300 yılın enerji tabanına tümüyle karşıt bir tabanın ana hatlarının ilk kez olarak ortaya çıktığını görebiliyoruz. Artık büyük bir kavga verilmeden bu üçüncü dalga enerji tabanının gerçekleşemeyeceği de belli olmuştur. Yüksek teknoloji düzeyine erişmiş ülkelerde şimdiden görülen bu mücadelede iki değil üç hasmın savaştığını görmek olasıdır. Bir kez önce çıkarı etkisinde yani ikinci dalga enerji tabanının devamında olanlar vardır. Bunlar kömür, petrol, gaz, nükleer enerji ile ilgili enerji kaynakları ve teknolojileri üzerinde ısrar ederler. Yani ikinci dalga statükosunun sürüp gitmesi için uğraşırlar. petrol şirketlerinde tren, otobüs, demiryolları, deniz yolları ve bunun gibi kamu kuruluşları ile şirketlerinde ve bunların ilgili sendikalarda mevzilenmiş oldukları için ikinci dalga güçleminin durumunu sağlam gibi görünür. Buna karşılık üçüncü enerji tabanını savunanlar, tüketiciler, çevre korunması ile ilgili kimseler ve örgütler, bilim adamları, yeni gelişen bu alanda çalışan girişimciler ve onların yandaşlarından oluşan bir grup dağınık durumdadırlar. Yeterli mali destekten yoksundurlar ve çok defa da siyasal konularda beceriksizdirler. İkinci dalga propagandacıları onları her zaman mali gerçekleri umursamayan, teknoloji hayranı, saf dil kimseler olarak göstermişlerdir. Daha da kötüsü, üçüncü dalgayı savunanlar halk tarafından aslında birinci dalga yanlıları denmesi gereken bir başka grupla, yani daha yeni, daha akıllıca, daha bilimsel temelli bir enerji sistemi değil, sanayi öncesi çağa dönmeyi isteyen kimselerle karıştırılırlar. En aşırı şekliyle bu gruptakilerin görüşüne göre doğanın korunması uğruna teknoloji büyük ölçüde yok edilmeli, toplum içindeki hareketlilik sınırlanmalı, kentler ölüme terk edilmeli ve savurganlıktan kaçınan bir kültür benimsenmelidir. İkinci dalga yandaşları, halkla ilişkiler uzmanları ve politikacıları bu iki grubu birbirine harman ederek halkı daha da şaşkına çevirmekte ve üçüncü dalga yanlılarının sürekli olarak savunmada kalmasına neden olmaktadırlar. Yine de sonunda ne birinci dalga ne de ikinci dalganın savunduğu politikalar başarılı olabilir. Birincisi kendisini bir hayali kaptırmış gitmektedir. İkincisi ise sorunları baş edilemez türden olan bir enerji tabanını savunmaya çalışmaktadır. İkinci dalganın dayandığı yakıtların durmadan artan fiyatları ve enerji teknolojisinin başını almış giden yatırım masrafları sanayi çağının aleyhine olmaktadır. İkinci dalga yöntemlerinin çoğu kez enerjiyle yapılması gereken ufacık bir iş için büyük enerji israfını gerektirmesi de onun aleyhine işleyen bir durumdur. Hava kirliliği sorununun gittikçe büyük boyutlara varması, nükleer tehlikeler de onun aleyhine işlemektedir. Birçok ülkede binlerce insanın nükleer reaktörlerin kuruluşunu ya da madenlerin soyulup soğana çevrilişini veya dev jeneratörlerin kurulmasını engellemek için polisle boğuşmayı göze almaları da onun aleyhine işlemektedir. Henüz sanayileşmemiş ülkelerin kendilerine özgü bir enerjiye sahip olmayı istemeleri ve kendi kaynaklarına gittikçe daha çok ücret talep etmeleri de onun aleyhine bir durumdur. Kısacası her ne kadar nükleer reaktör veya kömürü sıvılaştırma ya da gazlaştırma tesisleri ve bunlara benzer teknolojiler ileriye doğru atılmış adımlar gibi görünürlerse de bunlar aslında kendisini çelişkiler içinde bulan ikinci dalgaya özgü bir takım yapay önlemlerdir. Bazılarından geçici olarak yararlanmak gerekebilir ama aslında bunlar geriye doğru atılmış adımlardır. Yine aynı şekilde belki ikinci dalga yanlıları güçlü, üçüncü dalgaya mensup eleştiricilerse yetersiz görünürler ama bu görünüşe bakıp da geçmiş üzerinde kumar oynamak doğru olmaz. Gerçekten de asıl sorun ikinci dalga enerji tabanının yıkılıp yıkılmayacağı, yerini bir başka sisteme bırakıp bırakmayacağı değil, ne zaman yıkılacağı, ne zaman yerini bir başka sisteme bırakacağıdır. Çünkü enerji konusunda verilen bu mücadelenin aynı derecede köklü bir başka değişiklikle ikinci dalga teknolojisinin sökülüp atılması sorunuyla birbirlerinden ayrılamayacak gibi bir bağı vardır. Yarının araçları. Kömür, çelik, demiryolu, dokuma, otomobil, lastik, takım tezgahları. Bunlar ikinci dalga uygarlığının klasik sanayi kollarıydı. Aslında basit elektromekanik ilkelere dayanıyorlardı. Enerji girdileri, neden oldukları kayıp ve kirlenme çok fazlaydı. Özellikleri uzun süreli üretim, fazla ustalık istemeyen işçilik, tekrar tekrar aynı işin yapılması, standartlaştırılmış mallar üretmek ve çok merkezi bir denetimden ibaretti. 1950'lerden bu yana bu sanayilerin çağ dışı olduğu ve endüstrileşmiş ülkelerde yok olmaya doğru gittiği daha çok belli oluyordu. Söz gelişi Amerika'da 1965 ile 1974 yılları arasında iş gücü %21 oranında arttığı halde dokuma sanayinde çalışan işçilerin sayısında yalnızca %16 oranında bir artış, demir ve çelik üretiminde çalışan işçilerin sayısında %10 oranında bir düşüş olmuştur. Buna benzer gelişmeler İsveç, Japonya, Çekoslovakya ve başka ikinci dalga ülkelerinde de görülmüştür. Bu modası geçmiş sanayi kollarının ileri bir teknolojiye sahip olmayan, emeğin daha ucuz olduğu, sözüm ona gelişmekte olan ülkelere transfer edilmesine başlandı. Böylece bu endüstri kollarının toplumdaki etkinlikleri azaldı, onların yerine bir takım yeni, dinamik sanayiler aldı. Bu yeni endüstriler kendilerinden öncekilerden birçok bakımdan farklıdırlar. Artık bunlar, 2. Dünya dalga çağının klasik bilimine dayalı ve elektromekaniğe ağırlık veren sanayileri değildi. Bunların ortaya çıkışı daha 25 yıl öncesinde bile ya hiç bilinmeyen ya da henüz yeni yeni gelişmeye başlamış olan bir grup bilim dalının, kuantum elektroniğinin, enformasyon kuramının, moleküler biyolojinin, oşinografinin, ekolojinin ve uzay bilimlerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir hamle sanayisinde mümkün olmuştur. Bu bilgilerle ikinci dalga sanayisi için yeterli olan daha kaba bir zaman ve mekan anlayışını geride bırakıp Sovyet fizikçisi Kuznetsov'un dediği gibi çok küçük alanları, örneğin atom çekirdeğinin yarı çapını ve çok küçük zaman parçalarını, örneğin 10-23 saniyeyi kullanma olanağını bulabildik. Amerika'da aşağı yukarı 1950'lerde bazı bölgeler, örneğin New England'daki Merrimack Vadisi, prestijlerini yitirirken ikinci dalgadan üçüncü dalgaya geçişin başladığı yerlerde, örneğin Kaliforniya'daki Silicon Valley, sistem mühendisliği, yapay zeka, polimer kimya gibi çeşitli kollarda uzmanlaşmış bilgilerin akın etmesiyle saygınlık kazanmışlardır. Ayrıca teknolojideki bu değişikliğin peşi sıra gelen iş değişikliklerini ve refah düzeyindeki değişiklikleri de izlemek mümkündür. Ulusal savunmadan aldıkları işlerin gelirleriyle beslenip güçlenen birçok eyalet ileri bir teknoloji tabanı oluştururken, Kuzeydoğu ve Büyük Göller çevresindeki bölgeler iflasın eşiğine gelmişlerdir. New York kentinin uzun süreden beri sürüp giden parasal bunalımı bu teknolojik değişikliklerin etkilerini yansıtır. Fransa'nın çelik sanayi merkezi Lorraine'in gerilemesi de öyle. İngiltere'de işçi partisinin başarısızlığı da bir başka düzeyde aynı değişikliğin etkilerini yansıtır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işçi partisi hükümeti sanayinin komuta merkezini ele geçireceğiz demişti. Gerçekten de ele geçirdi. Ama ele geçirdiği bu komuta merkezini kömür, çelik ve demiryolu sanayileri oluşturuyordu. Bunlar teknoloji devriminin aslında yan çizdiği endüstri kollarıydı. Dolayısıyla bu merkez dünün komuta merkeziydi. 4. Kaset, 1. Yüzün sonu.